Ayrım 26, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 259. Nihayet kaldığı otelin kapısı önündeydi işte. Bütün gün ve gece geç vakitlere kadar dolaşmak vücudunu adam akıllı yıpratmıştı, yorgundu. Bir an evvel odasına çıkıp yatağına uzanarak yorgunluğunu gidermek için can atıyordu. Tam otelin kapısından içeri girmek üzereydi ki karanlıklar içinden ince bir hıçkırık sesi çarptı kulağına. Geri döndü, otelin bulunduğu geniş sokağın ilerileri bir hayli karanlık olduğu için ağlayanın kim olduğunu seçemedi. Fakat merak etmişti. Gecenin bu saatinde ağlayan bir kadın sesi hiç de hayra alamet değildi. Yavaş yavaş ilerilere doğru yürümeye başladı. Cebinden küçük cep fenerini çıkararak etrafını taramaya başladı. Gecenin ilerlemiş bir saati olduğu için sokakta kimsecikler yoktu. Biraz daha ilerleyince kaldırımın kenarına karlar içine oturmuş bir genç kızın perişan bir halde ağlamakta olduğunu gördü. Önce yanına yaklaşıp durumunu sormaktan çekindi. Çünkü herhangi bir düşük sokak kadının erkek ağlamak için değişik bir numara olabilirdi bu. Fakat genç kızın ağlayışı hiç de öyle bir numaraya benzememekteydi. O kadar masum, o kadar içli ve perişan bir ağlayıştı ki bu, Bilal dayanamadı, yanına yaklaştı genç kızın. Kız, üzerinde dolaşan fenerin ışığından ürkerek korkuyla başını kaldırdı. 18 yaşında ya var ya yoktu. Fakat gözyaşlarıyla ıslanmış yüzü, küçük bir çocuk yüzü kadar masumdu. Simsiyah uzun saçları omuzlarından taşıp beline doğru dökülmüştü. Bilal kızın kendisine bir korkuyla baktığını görünce müşfik bir sesle sordu. Size bir yardımım dokunabilir mi? Genç kız bu sual üzerine büyük bir panik içinde siz kimsiniz? Dedi. Niçin saklıyorsunuz? Bir sivil polissiniz değil mi? Ne olur ne olur beni emniyete götürmeyin. Kız daha konuşacaktı ama onun neredeyse korkudan bayılacak bir hale geldiğini gören Bilal kızın lafını kesti. Hayır küçük hanım, zannettiğiniz gibi polis falan değilim ben. Size samimi olarak yardım etmek isteyen bir abiniz var karşınızda. Korkmayın ve güvenin bana. Hayır hayır, ne size ne de dünyadaki diğer erkeklere inanıp güvenebilirim ben. Lütfen beni yalnız bırakın. Bilal genç kızın bir felakete kurban gitmiş olma ihtimalini düşünerek bütün hırçınlığına rağmen onu gecenin o vaktinde sokakta yapayalnız bırakmanın doğru olmayacağını düşündü. Ne yapıp yapıp genç kızın durumunu öğrenmeliydi. Tekrar kıza hitaben, başınızdan geçeni öğrenmeden isteseniz de yanınızdan ayrılmayacağımı bilmelisiniz dedi. Genç kız adeta kekeleyerek, yoksa siz gazeteci misiniz? Yalvarırım gidin başımdan. Ben gazetelere ismi geçecek bir kız değilim. Bilal ciddiyetle, İşte ben de böyle bir kız olmadığınızı gördüğüm için sizi gecenin bu saatlerinde türlü tehlikelerle baş başa bırakmak istemiyorum ya. Hem artık inatçılığı bir kenara bırakın da benim polis, gazeteci veya art niyetli herhangi bir kimse olmadığıma inanın. Sizin hıçkırıklarınız kulağıma çarpmasaydı şu anda ben de herkes gibi sıcacık yatağımda bulunacaktım. Şimdi beni bir abi kabul edin de anlatın niçin ağladığınızı. Kim bilir belki bir yardımım dokunur size. Kız bir müddet hiçbir şey söylemeden Bilal'in yüzüne baktı. Hem sözlerinden hem de hafif ışık altında az çok belli olan yüz ifadesinden onun hakikaten itimada şayan bir kimse olduğuna kanaat getirmiş olacaktı ki nihayet içli içli ağlayarak konuştu. Ama siz bana hiçbir şekilde yardım edemezsiniz ki. Orası belli olmaz. Siz hele anlatın başınızdan geçin bir defa. Ondan sonra düşünürüz bunları dedi Bilal. Kız masum bir şekilde başını yana doğru eğdi. Gözlerini yere karlar üzerindeki ayak izlerine dikti. Karar vermişti, anlatacaktı. Fakat kim bilir ne kadar zamandan beri orada karlar üzerinde oturmaktaydı ki soğuktan olduğu yere büzüşmüştü, tir tir titremekteydi. Bilal, kızın biraz daha bu vaziyette kaldığı takdirde üşütüp fena şekilde hastalanacağını hissederek onu kaldığı otelin salonuna götürdü. Salonun sıcaklığı ve garsonun getirdiği çay genç kıza iyi gelmişti. Gözlerini yerden ayırmadan başından geçenleri Bilal'e ağır ağır fakat gözyaşları arasında anlattı. Kızın ismi Esin'di. Esin bir vesileyle tanıştığı Rıfat isimli bir gence gönlünü vermiş. İki genç birbirini deli gibi seviyormuş. Fakat Rıfat çok fakir bir genç olduğu için genç kızın bütün ısrarlarına rağmen büyük ve tanınmış bir iş adamı olan babasından Esin'i istemeye cesaret edememiş. Baban seni benim gibi fakir bir gence dünyada vermez diye her seferinde kızı atlatan Rıfat, Esin'in kendisine karşı olan sonsuz ve vazgeçilmez sevgisine güvenerek başlamış diretmeye. Nasıl olsa 18 yaşını doldurdun, gel kaçalım. Hemen bir yıldırım nikahı yapar evleniriz seninle diye. Önceleri Esin bu teklifleri şiddetle reddetmiş. Ama sonradan Rıfat'ın gücenip kendisini terk edeceğinden korkarak kabul etmiş sevgilisinin teklifini ve nihayet sözleşerek işte bu gece hiçbir eşyasını almadan kaçıvermiş Rıfat'a Esin. Rıfat kendisini konforlu bir apartman dairesine getirince Esin şaşırmış haliyle. Fakat Rıfat burasının bir arkadaşının evi olduğunu, yurt dışında seyahatte bulunan arkadaşı durumu bildiğinden dolayı bir ay için anahtarlarını kendisine teslim ettiğini söyleyerek Esin'in şüphelerini gidermiş. Sonra genç kızı şahane döşenmiş bir yatak odasına götürmüş. Ve nikahımız yapılıncaya kadar senin odan burası olacak. Ben bir başka odada yatacağım. Ve nikaha kadar ikimiz bir evin içinde kardeş gibi yaşayacağız. Nasıl, beğendin mi demiş. Bu sözlerinden sonra Esin Rıfat'a bir kat daha bağlanmış ve onu çok takdir etmiş. Rıfat ona hayırlı geceler dedikten sonra bu gece bir hayli heyecanlandım. Hemen üzerindekileri çıkarıp yat ve istirahat et diyerek kapıyı kapamış ve çıkmış odadan. Karyolanın üzerine giymesi için dekolte fakat çok güzel bir gecelik bir de sabahlık varmış. Genç kız nihayet sevdiği erkeğe kavuşmanın verdiği sevinç ve heyecan içinde geceliği giyerek kendini yaylı yatağın içine atıvermiş. Aradan bir saate yakın zaman geçmiş. Esin tuvalete çıkmak ihtiyacıyla yatağından kalkıp sabahlığını giyerek kapıyı açmış ve yumuşak yol halısı döşeli koridordan tuvalete doğru ilerlemiş. Fakat o sırada kulağına çarpan sesler onu olduğu yerde kas katı kesmiş. Rıfat evde kendilerinden başka kimsenin olmadığını söylediği için biraz ilerideki ışık yanan odadan gelen erkek sesleri Esin'i hayrete düşürmüş. İçinde zapt edemediği merak duygusuyla seslerin geldiği kapının yanına yavaşça yaklaşmış ve konuşulanları dinlemiş. Fakat duydukları karşısında çığlık atmamak için kendisini zor tutmuş genç kız. Zira içeride Rıfat bir başka yabancı erkekle kendisi için hararetli bir pazarlık üzerindeymiş. Esin Rıfat'ın son olarak adama "Sen bilirsin, ben sana koklanmadık bir güzel gül hediye ediyorum oğlum." demekteymiş. "Bu işler o kadar ucuza dönmez. Ya verirsin dediğimi ya da sen bilirsin." dedik ya. Etrafında bugünün kıymetini bilecek zevk sahibi adamlar, kodamanlar çok. Sonra birden sesler kesilmiş. Esin kalbi korkuyla çarparak gözünü anahtar deliğine dayamış ki ne görsün? Yüzünü pek iyi seçemediği iri yarı adam Rıfat'ın eline tomar tomar para saymıyor mu? Genç kız başına gelecek felaketin büyüklüğüne kulakları ve gözleriyle şahit olunca neredeyse oraya kapının yanına düşüp bayılacakmış. Fakat insanüstü bir gayretle tekrar yatak odasına dönmüş. Elbiselerini alelacele giydiği gibi ses çıkarmayan yol halılarının üzerinden koşa koşa daire kapısını yavaşça açarak deli gibi merdivenleri inmiş ve perişan bir halde hıçkıra hıçkıra ağlayarak sokaklarda çılgıncasına koşmaya başlamış. Bunları anlatırken genç kızın sinirden bütün vücudu zelzeleye tutulmuşçasına titriyor ve gözlerinden akan yaşlar yanaklarından aşağıya adeta bir şelale gibi iniyormuş. Yaşlı gözleri hep böyle yerde. "İşte böyle, başka ne anlatayım size?" dedi bir solukta. Sanki bütün dünyası yıkılmıştı genç kızın. Bilal, Esin'in bütün anlattıklarını sinirli bir şekilde başı avuçlarının içinde dinlemişti. Genç kız sözlerini bitirdiği halde o öyle başı elleri arasında hala hiç konuşmadan durmaktaydı. Esin, Bilal'in kendisine cevap vermediğini görünce büsbütün perişan oldu. Tekrar ellerini yüzüne kapayarak hıçkırmaya başladı. "Görüyorsunuz ya, ben ne adi bir kızım. İşte öğrendiniz öğreneceğinizi. Bırakın artık beni, bırakın. Ah, ölmek istiyorum, Allah'ım ölmek istiyorum." Bilal kalbinin kızgın bir şişle dağlandığını hissetti. Önünde sarsıla sarsıla hıçkıra hıçkıra ağlayan bu genç kız düşüncelerini ta yıllardır önceki acı bir hatıraya doğru sürükledi. Gözlerinin önünde sınıf arkadaşı Zeynep'in güzel yüzü canlanır oldu. Fakültenin bahçesinde hıçkırarak başından geçen feci ve utanç verici hadiseyi anlatırken o da böyle "ölmek istiyorum, ölmek istiyorum" diye haykırmıyor muydu? Ve nitekim aynı gece saray burnundan kendisini denize atarak bu arzusuna kavuşmuştu Zeynep. Ama onun durumu başkaydı, çok başkaydı. O hayatta en kıymetli varlığı olan namusunu ve iffetini kaybetmişti. Halbuki Esin bu hususta çok büyük bir şansa sahipti. Yüz kızartıcı bir feci akıbetten kendisini bir mucize kabiliğinden kurtarmıştı o. Birden sinirli bir şekilde hızla ayağa kalktı ve sert bir dille adeta emredercesine genç kıza hitap etti. "Hadi çabuk kalkın, gidiyoruz." Genç kız şaşırarak korkuyla onun yüzüne baktı. "Beni nereye, nereye götüreceksiniz?" "Sual sormayın, kalkın diyorum size." "Ama şey, hani ben polis değilim demiştiniz. Niye yaptınız bana bunu? Ne olur yalvarırım, emniyete götürmeyin beni. Budalalığı bırakın, tekrar ediyorum, polis falan değilim." "O halde beni nereye götüreceksiniz?" "Evinize, babanıza teslim edeceğim." Esin'in gözleri iri yarı açılarak, "Yo, yo, hayır, olamaz. Ben artık eve dönemem. Öldürür beni babam, inanın öldürür. Ah, nereden rastladım size diye ağlayarak kendisini bırakması için Bilal'e yalvarmaya başladı. Bilal, siz benim gibi iyi niyetli bir insana, size samimi bir ağabey koruyuculuğuyla sahip çıkan bir erkeğe rast geldiğiniz için gece gündüz Allah'a hamd ve şükür etmelisiniz. Bir felaketten kaçıp kurtulmuşken daha büyük felaketlere düşecektiniz ben sizi görmeseydim. Sokaklar, hele bu semtin sokakları gecenin bu saatlerinde kadın tellallarıyla doludur. Anladınız mı Esin Hanım? Bu bir. Sizin için en doğru hareket her türlü cezayı göze alarak evinize dönmektir. Yoksa sizin gibi kuzuları midelerine yem yapmak için pusu kurmuş aç kurtların tuzaklarına düşmek tehlikesiyle her an karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz. Bir genç kız için aile yuvasından daha emin bir yer olamaz bu iki. Sizi babanıza ben götüreceğim ve vaziyeti kendisine ben anlatacağım. Kati olarak eminim ki sizi affedecektir. Bu da üç. Tamam mı küçük hanım? Hadi şimdi itirazı bırakın da kalkın gidelim. Esin şimdi korkudan bir yaprak gibi titremekteydi. Titrek bir sesle, ama siz babamı bilmezsiniz. O öyle sert ve sinirli bir insandır ki imkanı yok. İmkanı yok, affetmez beni. Bilal sesini yumuşatarak genç kızın korkusunu dağıtmak istedi. Nihayetsiz derece azamet sahibi olan Rabbimiz dahi kullarının işlemiş oldukları en büyük günahı bile samimi tövbe edildiği takdirde bağışlayıp affediyor. Sizin babanız haşa Allah'tan daha mı üstün ki af dilediğiniz takdirde sizi bağışlamasın? Esin nihayet mağlup olmuştu. Sessizce yerinden kalktı ve minnetle Bilal'e bakarak size güveniyorum dedi. Doğru ve dürüst bir insansınız. Diğer erkeklere hiç benzemiyorsunuz. Sonra içini çekerek devam etti. Ah, ne olurdu Rıfat da sizin gibi olsaydı. Beraberce otelden çıktılar. Dışarıda kar daha da yükselmişti. Güçlükle ilerleyerek ana caddeye çıktılar. Bilal bir pavyon önüne park edilmiş bir arabanın içeride uyuyakalmış şoförünü uyandırıp ne isterse vereceğini söyleyerek kızla beraber atladı içeriye. Aksi halde bu havada ve gecenin bu saatinde boş araba bulmak imkansız gibi bir şeydi. Kız şoföre Levent dedi ve hareket ettiler. Arabanın tekerlekleri zincirli olduğu için süratle yol alabiliyordu. Yol boyunca hiç konuşmadılar. Esin sessiz sessiz devamlı ağlıyordu. Levent'e yaklaştıkları sırada üzüntülü bir sesle ilk defa konuştu. Kim bilir annem ve babam ne haldedirler şimdi dedi. Bilal, sizinle aynı fikirde değilim diye cevap verdi. Onlar şimdi kim bilir kaçıncı uykularındadır. Sizin kaçtığınızın farkına bile varmamışlardır. Ancak sabahleyin kalktıklarında... Esin Bilal'in sözünü kesti. Ben kaçtığımda onlar evde yoktu. Gelince görmeleri için kaçtığımı bildiren ve bundan dolayı beni affetmelerini rica ettiğim yazılı kağıdı kapıdan girer girmez karşılarına gelen büyük orta masasının üzerine bırakmıştım. Görmemelerine imkan yok. Bilal hiçbir şey söylemedi. Kız korkmakta haklıydı. Çünkü her şey kızın aleyhineydi. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız diye düşünerek dışarısını seyretmeye başladı. Genç kızın şoföre tarifi üzerine bembeyaz karlarla kaplı sokak aralarından geçe geçe iki katlı büyüyecek bir köşkün önünde durdular. Önce Bilal, arkasından da Esin indi. Bilal şoföre borcunu ödeyerek yarım saat kadar beklemesini söyledi. Ve demir parmaklıklı bahçe kapısını iterek Esin'le beraber köşke doğru ilerlemeye başladı. Köşkün bütün ışıkları yanmaktaydı. Bilal de en az genç kız kadar heyecanlı olduğunu hissetti. Bütün kapının önüne gelince Esin'e, ''Siz şöyle görünmeyecek şekilde kapının yan tarafında falan durun. Ben işaret edince çıkarsınız.'' Esin küçük bir çocuk gibi her denilene itaat ediyordu. Kapı önünü aydınlatan ışık altında yüzü korkudan bir ölününkü gibi sarı yeşil bir renk almıştı. Bilal parmağını zile dokundurdu. İçeride telaşlı konuşmalar oldu. Biraz sonra kapı çaldı. Hizmetçi oldukları belli olan iki kadın Bilal'i görünce heyecanlı ''Buyurun beyefendi, kimi istiyorsunuz?'' diye sordu. Esin yolda babasının ismini söylemişti. ''Arif Bey'i rica edecektim.'' diye cevap verdi. Münasebetsiz bir saat ama çok mühim. Mutlaka görmem lazım. Şey, emme nasıl olur ki? Bey çok hasta, kalp krizi geçirdi. Bilal kadınlara doğru eğilerek kulaklarına fısıltı halinde Esin'i getirdiğini söyledi. İki kadın şaşkınlıktan neredeyse dillerini yutacaklardı. Bilal onların pek inanmadığını görünce kıza işaret etti. Hizmetçi kadınlar Esin'i karşılarında görünce çığlık atmamak için kendilerini zor tuttular. Genç kızı kucaklayıp bağırlarına bastılar. Bilal onlara Esin'i göstermeden içeriye bir odaya saklamalarını, kendisini de Arif Bey'in yanına götürmelerini söyledi. Kadınlardan biri sevinçle kızı yan taraftan içerilere doğru kaçırırken diğeri de kendisinin önüne düşüp yol gösterdi. Arif Bey, salondaki lüks divanlardan birine uzanmış, hanımı da başında ağlayarak kolonyayla onun bileklerini ovuyordu. İçeri girdiklerini fark etmediler bile. Hizmetçi, "Hanımefendi," dedi, "bu bey Arif Bey'le görüşeceğim," diyor. Kadın başını kaldırdı. Karşısında yabancı bir erkek görünce mendiliyle gözyaşlarını kurulayarak, "Kimsiniz siz?" diye sordu ve ilave etti. "Bu saatte Arif'i aramanızın sebebi nedir?" "Kızınız Esin Hanım hakkında konuşmak istiyordum hanımefendi." Bilal'in bu sözü odanın içinde bir bomba gibi patlamıştı. Arif Bey güçlükle yerinden doğrularak, "Kimmiş bu küstah? Esin adında bir kızım yok benim," diye gürledi. Bilal karşısındaki sinirli adama dikkatle bakınca hayretler içinde kaldı. Karşısında sinirden tir tir titreyen bu adam, Bilal'in İstanbul'daki müşterilerinin en ileri gelenlerinden Arif İpek Bey değil miydi? Hususi hayatını pek bilmezdi ama Bilal bu müşterisini pek severdi. Arif Bey de bir anda onu tanımıştı. Bu defa siniri derin bir şaşkınlık ve hayrete döndü. Sonra hürmetli bir şekilde, "Bilal Bey, siz?" diyebildi, o kadar. Kalbine vuran sancılar konuşmasına mani olmaktaydı. Bilal onu teselli edip sükunete kavuşturmak için koşarcasına yanına geldi. Esin'in annesinin gösterdiği yere oturarak, "Siz lütfen konuşmayın ve rica ederim sinirlenmeden sakin olarak size anlattıklarımı dinleyin dostum," dedi. Adamı tekrar divana yatırdılar. Bilal gözü yaşlı anne ile kalp sancıları içinde kıvranan ızdıraplı babaya o gece Esin'i gördüğü andan itibaren olanları ve kızların başından geçen hadiseyi bütün teferruatıyla anlattı. Arif Bey yine kendini unutarak, "Bilal Bey, Bilal Bey, şimdi nerede o kahpe?" diye haykırdı ve devamla, "Sürüm sürüm sürünsün sokaklarda da aklı başına gelsin sürtün," dedi. "Sakın, sakın gözüm görmesin. Ayağımın altında pestil ederim, ezerim namussuzu." Bilal ancak bir saatten fazla dil döktükten sonra Arif Bey'i yumuşatıp ikna edebildi. Bu kabahati kızların cahilliğine bağışlamasını, aslında esas kabahatin Esin'in yetişmesi bakımından kendilerinde, yani anne ve babada olduğunu, bir genç kıza aşırı bir serbestlik tanındığı takdirde işte böyle sonu felaketle bitebilecek neticeler hasıl olduğunu söyleyerek nihayet onun ağzından affedildiği takdirde Esin'i affedeceği vaadini almaya muvaffak oldu. Arif Bey şimdi iyice kendine gelmişti. Kızının böyle bir felaketi ustalıkla atlatıp Bilal gibi temiz, dürüst ve çok takdir ettiği kimseye rastlaması içine büyük bir sevinç ve ferahlık vermişti. Tekrar sordu. "Peki şimdi nerede Esin?" "Emredersen aziz dostum, onu şimdi görebilirsin. Esin burada, odasında. Beraberim de onu da yanımda getirmiştim." Sonra hizmetçiye işaretle, "Söyle küçük hanıma gelsin buraya," dedi. Kadın çıktı, biraz sonra salonun köşesinde Esin belirdi. Genç kızın yüzü ağlamaktan şişmişti. Koşa koşa geldi, babasının ayaklarına kapandı ve ağlayarak, "Döv beni baba, öldür Esin'i, döv, hakkındır bu senin. Ama sonra ne olur affet beni, affedin. Ne olur anneciğim, babacığım, ben çok fena bir kızım." Arif Bey ayaklarının dibinde hıçkır hıçkır ağlayan kızının saçlarını büyük bir şefkatle okşadı. Esin'in annesi bu manzaraya tahammül edemediğinden hıçkırıklarını boğmak için ağzına mendil tıkayarak salondan dışarıya çıktı. Bilal şoförün gür sesiyle gözlerini açtı. Şoför hem gülüyor hem soruyordu. "Abi nereye gideceğiz şimdi?" Bilal şaşkınlıkla etrafına bakındı. Esin'le birlikte arabayı tuttukları pavyonun önünde durmuşlardı. Demek dönüşte bütün yol boyunca uyumuştu. Hakkı da yok değildi hani. Büyük bir savaştan çıkmış gibi yorgun ve bitkindi bu akşam. Başı zong zong zongluyor, vücudunun her yanı fena halde ağrıyordu. Elini cebine atıp yüzüne bakarak cevap bekleyen şoföre parasını uzattı ve "Nasıl olsa gideceğim yer yakın kardeşim, sen beni burada indir. Temiz havada yürüsen biraz açılırım belki, iyi geceler," diyerek arabadan indi. Ayakları karların içine gömüle gömüle kendisini otele götürecek olan yollarda ilerlemeye başladı. Lapa lapa yağan karlar onu bir iki dakika içinde adeta bir kardan adama benzetmişti. Bilal birden yıllar yıllar öncesi bir günü hatırladı. O günde böyle elleri cebinde, paltosunun yakası kalkık, lapa lapa yağan karlar altında sokak sokak dolaşmıştı. Ama o günkü Bilal gençti, gencecikti. Karlı sokaklarda dolaşırken sevinç ve saadetini bütün aleme haykırmak için yanıp tutuşan bir genç adamdı o gün. O. Evet, o gün. Oğlunun doğum günü, Bilal'in baba olduğu müstesna günü, neşe, saadet, baş döndürücü bir sevinç ve arkasından şükürler, dualar, Allah'a hamd ve senalar. Ne güzel bir gündü o gün. Bilal kalbi ezik, başı önde, ayaklarıyla karları eşeleye eşeleye yürürken, o gün ve bugün aralarında ne çok fark var diye geçirdi içinden. Gerçekten de öyleydi. 10 sene evvelki o pür saadet günü yaşayan Bilal'le bugünkü yararlı ve bedbaht Bilal arasında ne kadar çok fark vardı. O gün bir evlada sahip olmuştu. Bugün ise bütün kalbiyle sevdiği hayatının kadınını büyük bir ihtimalle tamamen kaybetmişti. Akşam namazından sonra Feyza'yı artık düşünmemeye, onu artık aklından çıkarmaya dair kendi kendine kat'i söz vermişti halbuki. Feyza'yı aklından çıkarmaya belki muvaffak olabilirdi bir zaman için. Nitekim akşamdan bu ana kadar geçirdiği zaman içinde buna kısmen de muvaffak olmuştu. Ve önüne çıkan oyalayıcı hadiseler de ona bu yolda yardım etmişti. Lakin gönül ferman dinler miydi hiç? Evet, bir zaman için sevdiğini aklından çıkarabilirdi belki ama kalbinden asla. Feyza'nın sevgisine gönlüne öylesine hakim olmuş, benliğine öylesine dal budak salmıştı ki onu oradan çıkarmanın imkan ve ihtimali düşünülemezdi. Acaba bir gün gelip birleşebilecekler miydi? Kim bilir. Allah'ın takdiri neyse o olacaktı şüphesiz. Evet, evet. Bilal zaman zaman bocaladığı bu his fırtınalarından kurtulmak için işte böyle hemen her zaman çareyi Allah'a ilticada bulur, Yüce Yaradan'a sığınır, ona sığınınca da bütün dert ve üzüntülerini bir anda unutuverirdi. İşte o zaman gözleri önündeki her şey, nazarındaki dünyevi her kıymet diğerini kaybeder ve Bilal büyük bir istiğfar nöbeti içinde gözlerini aleme yumarak kalben coşar, her şeyin sahibi, her şeyin maliki ve her şeyin halıkı sensin Allah'ım, seni buldum, sana geldim, ulu dergahına yöneldim. Artık bütün dünyayı da kaybetsem gam yemem diye ruhen yanıp kavrulurdu. Sokaklar yine öyle ıssızdı. Bilal bu sözleri bu defa kalben değil halen de haykırmayı ne kadar isterdi. Fakat ancak kendisini bilmez sarhoşların nara savuracağı bu saatlerde Allah'ın adını anarak coşmak bir nevi delilikti. Nihayet kat'i karar verdi. Aklına ve kalbine hükmedemezse de her türlü güçlüğü göze alarak iradesine hükmedecek, Feyza'yı düşünmemeye, zihnini onunla meşgul etmemeye gayret gösterecekti. Aklına önce Yunus'un yaradılığını sevdim, yaradandan ötürü mısrağı geldi. Sonra derin bir nefes aldı ve oh dedi, ilk defa rahatlamıştı. Biraz ileride otelin kapısı belirmişti. Birkaç dakika sonra sıcacık odasında olacak, nihayet bütün yorgunluklarının acısını çıkaracaktı. Ve hayatının bir sayfası de böylece dürülmüş, böylece kapanmış olacaktı. Otelin kapısı önüne gelince bir an durdu. Feyza'ya ait bütün düşünceler bu andan itibaren artık kendisini terk etmeliydi ki huzur içinde salim bir kafayla yarınki güne çıkabilsindi. Bunun içinde her dert, her düzüntü, her elem ve her düşünce bu otel kapısının dışında kalmalıydı. Bu da yine her zamanki gibi ancak Allah'a sığınmakla mümkündü. Aniden aklına nasıl ve nereden geldiğini bir ilahiyatçı gencin Allah'ım başlıklı şu güzel mısraları takıldı. Benim hakiki sevgilim, gerçeklerin hepsi sende. Ebedi aşk, sonsuz sevgi, iyilerin hepsi sende. Bir kuluna tutulmuştum, geçici olmayanlar sende. Bu yolu doğru bulmuştum, doğruların hepsi sende. Her şeyinle tek eşsizsin. Rahmetlerin hepsi sende. Yoluna düştüm güzelin. Güzellerin hepsi sende. Kalbi sevgilerin en büyüğü ve en ilahisiyle dolu olarak karanlıkları arkasında bıraktı. Ve otelin kapısını açarak ışıklı salonun salonlarında gözden kayboldu. 26. ayrımın sonu, sayfa 270.